Ayrım 6.
Öğütlerime uyup uymamak sizin bileceğiniz bir iş. Ama ben derim ki bunların üzerinde enine boyuna düşünün. Şimdi size burada dürüst bir erkeğin adını lekelediği kıza karşı davranışının nasıl olması gerektiğini anlatacak değilim. Çünkü bizim sosyete gençliğini çok iyi tanırım ben. Bu bakımdan da bu tür dürüstlük ilişkileri yönünden kendilerinden bir şey beklenemeyeceğini bilirim. Benim size söylemek istediğim, bu genç hanımla evlenecek olursanız bundan sizin kazançlı çıkacağınızdır. Ben söyleyeceklerini kıvırtmadan açık açık söyleyen bir kadınım, bu bakımdan sizinle de apaçık konuşacağım. Sözlerimi incitici bulacak olursanız bu konudaki en ufak bir uyarıcı sözünüz üzerine hemen keserim. Siz karakteri zayıf bir insansınız, bu bakımdan da sizinle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak, size acılar çektirecek kötü bir kadının eline düşme olasılığınız büyük. Ama o iyi yürekli ve sizi hiçbir şekilde incitmeyecek soylu bir kız. Ailesinin size göre aşağı tabakadan olması ve yine sizinle kıyaslandığında yoksul bir aileden gelmesi, onunla evlendiğinizde sizin yükselmenize engel olmayacağı gibi tam tersine bu işi hızlandıracaktır. Yüksek sosyeteye girdikten sonra sizin maddi olanaklarınız ve kendi güzelliği, aklı, sağlam karakteri sayesinde parlak bir yer edinecektir. Karının sahip olduğu böylesine parlak bir yerin kocaya neler sağlayacağını bilmez değilsiniz. Böylesi bir eşe sahip olmanın başka kocalarını sağlayacağı yararlar dışında ve bunlardan daha çok sizin bir başka yararınız daha olacak, açık konuşuyorum. Sizin birinin yardımına ihtiyacınız var, başka bir deyişle sizi birinin yönetmesi gerek. Her sözüm daha önceden düşünülmüş, inceden inceye tartışılmış ve ona ilişkin esaslı gözlemlere dayandırılmıştır. Sizden bu sözlerime körü körüne inanmanızı beklemiyorum ama bu öğüdümü enine boyuna düşünmenizi tavsiye ediyorum. Evlenme teklifinizi kabul edeceğinden çok kuşkuluyum ama eğer kabul edecek olursa, unutmayın ki bu ondan çok sizin yararınıza olacaktır. Sizi daha fazla tutmayayım. Jandan önce evinizde olmanız gerek. 6. Maria Alekseyevna mahallenin delisi Mişka'nın deli meli olmak şurada dursun, kendisini faka bastıracak anasının gözü biri olduğunu anlayınca Veroçka'nın araba gezintisini reddetmesine elbette ses çıkaramadı. Böylece rahat bırakılan Veroçka da ertesi gün hiçbir engelle karşılaşmadan Gostini Dior'a yollandı. Burası çok soğuk, ben soğuğu sevmem dedi Julie. Bir yerlere gitmeliyiz ama nereye? Durun bir dakika, şu mağazaya bir uğrayayım hemen dönerim. Veroçka için koyu renk bir yüz örtüsü satın almış olarak döndü. Bunu örtün yüzünüze, o zaman rahatlıkla gidebiliriz bana. Baş başa kalıncaya kadar sakın çıkarmayın örtüyü yüzünüzden. Polina etliye sütlüye karışmaz, kendi halinde bir kadındır ama sizi onun bile görmesini istemiyorum. Ah yavrucuğum, sizi herkesten ve her şeyden öyle korumak istiyorum ki. Gerçekten de kendisinin de üzerinde oda hizmetçisinin mantosuyla şapkası ve koyu renk bir yüz örtüsü vardı. Eve varınca Julie biraz ısındıktan sonra Veroçka'dan görüşmelerinden bu yana olan gelişmeleri dinledi. Sonra kendisi Streshnikov'la olan görüşmesini anlattı. Şimdi yavrucuğum, şundan kesinlikle emin olabilirsiniz ki gelip size evlenme teklif edecektir. Bunun gibiler zamparalıkları başarısızlıkla sonuçlanınca sırılsıklam aşık olurlar. Siz bilmeden adama görmüş geçirmiş bir yosma gibi davrandınız. Yosmalık derken gerçek yosmalıktan söz ediyorum, yoksa bunun aptalca ve beceriksizce taklidinden değil. Bu taklitler iğrençtir, iyi olan her şeyin taklidi gibi. Yosmalık kadınların erkeklerle olan ilişkilerinde başvurdukları akıl ve inceliktir. Bu bakımdan çok saf bir genç kız eğer akıl ve incelikten nasipsiz değilse hiçbir art niyeti olmadığı halde görmüş geçirmiş bir yosma gibi davranabilir. Belki benim sözlerim de etkileyecektir kendisini ama en önemlisi sizin sertliğiniz. Kesinlikle evlenme teklif edecektir size, tavsiye ederim, siz de reddetmeyin. İyi ama daha dün sevmeden öpmektense öl diyen siz değil miydiniz? Sevgili yavrum, bir anlık coşkuyla söylenmiş bir sözdür bu. Böyle coşku anları için güzel ve doğrudur. Ama ah, hayatın kendi gerçekleri vardır ve bunlar da hesap kitap üzerinedir. Hayır, hiçbir zaman. Aşağılık, iğrenç bir insan o. Onunla evlenecek kadar alçalamam ben. Kendimi öldürürüm, sokaklarda dilenirim ama yine de onun gibi aşağılık bir insanla evlenemem. Evet evet, ölmek bundan iyidir. Julie bu evlilikten neler kazanacağını anlatmaya başladı. Bir defa anneniz yakanızı bırakacak. Yoksa her an yeniden satılığa çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olacaksınız. Öte yandan o kötü bir insan değil, yalnız biraz ahmakça. Kötü olmayan ama ahmak olan bir koca ise akıllı bir kadın için en uygun koca demektir. Evin efendisi o değil, siz olacaksınız. Julie uzun ve süslü cümlelerle aktrislerle balerinlerin durumlarını anlattı. Bunlar aşkta erkeklere boyun eğmiyorlar, tam tersine onlara egemen oluyorlardı. Bu kadın için dünyanın en rahat durumudur. Hele bir de sosyete bu durumu, yani bağımsızlık ve egemenliği, yani bu kocanın karısına hayranlarının bir aktrise karşı olan tutum ve davranışları içinde olması durumunu, biçimsel yönden yasal kabul ediverdi mi? Julie daha epeyce konuştu. Veroçka da konuştu. Her ikisi de heyecanlandılar. Sonuçta Veroçka'nın heyecanı doruk noktasına ulaştı. Beni hayalcilikle suçluyor ve hayattan ne beklediğimi soruyorsunuz. Ben ne kimseye egemen olmak isterim, ne de kimseye boyun eğmek. Ne aldatmak isterim, ne de ikiyüzlülük etmek. Bana hiç gerekli olmadığı halde sırf başkaları tavsiye ediyor diye herhangi bir şeyi elde etmek için onun bunun sözünü dinlemek de istemem. Ben varlığa alışkın değilim. Başkaları varlıklı olmayı iyi bir şey olarak görüyorlar diye neden ben bunun benim için de iyi olacağını düşüneyim ve varlıklı olmanın yollarını araştırayım? Ben sosyeteye girmedim, sosyetede parlamak nasıl bir şeydir bilmem, bilmek de istemem. Başkaları sosyetede parlamayı güzel bir şey olarak görüyorlar diye neden ille ben de öyle düşüneyim ve bu uğurda bir takım özverilerde bulunayım? Bana hiç de gerekli olmayan bir şey uğruna değil kendimi feda etmek, en ufak bir hevesimden bile özveride bulunamam. Ben bağımsız olmak ve bildiğim gibi yaşamak isterim. Bana gerekli olan bir şey için her türlü özveride bulunabilirim. Gerekli olmayan şeylere ise sahip olmak istemem. Bana gerekli olan şeyler nedir şimdilik bilmiyorum. Bana gençsiniz, daha hayatı bilmiyorsunuz, zamanla değişirsiniz diyorsunuz. Pekala, değiştiğim zaman değişmiş olurum. Nasılsa değişeceğim diye neden şimdiden değişeyim? Gönlümün çekmediği, istek duymadığım şeyleri istemiyorum ben. Şimdi ne mi istiyorum? Doğrusu bilmiyorum daha. Bir erkeği sevmek. Bunu da bilmiyorum. Düşünsenize bir, dün sabah uyandığımda sizi seveceğimi bilebilir miydim? Ne dün sabahı? Sizi görüp sevmemden 2 saat önce bile sizi seveceğimi bilmiyordum. Sizi sevince içimde neler duyacağımı. Şimdi de öyle. Bir erkeği sever miyim? Seversem içimde neler duyarım bilmiyorum. Bildiğim tek şey özgür yaşamak istediğim, kimseye bağımlı olmadan yaşamak. Benim için şunları şunları yapmalısın diyememeli hiç kimse bana. Kimseye bir şeyler borçlu olmamalıyım yani. Başkalarının bana karşı tavırları için de aynı şekilde düşünüyorum. Yani ben de kimseden bir şey istemem. Kimsenin özgürlüğünü 1 milim olsun daraltabilecek bir istekte bulunmam. Hem kendim özgür olayım isterim hem de başkaları özgür olsun. Julie dinliyor, düşünüyordu. Düşündükçe yüzüne ateşler basıyordu. Nasıl basmasın, yanında resmen bir ateş var. Sonunda ayağa fırladı ve heyecandan kesik kesik konuşarak. Evet canım, evet yavrum, evet. Böylesine alçalmış bir kadın olmasaydım ben de senin gibi düşünürdüm. Alçalmışlığım hani şu mahvolmuş denilen kadınlardan olduğumdan değil, çektiklerimden, katlanmak zorunda kaldığım acılardan, bedenimin aşağılanmasından değil, tembelliğe, lükse alışmaktan, kendi gücümle tek başıma yaşayamamaktan, hep başkalarının yardımına gereksinim duymaktan, sürekli olarak istemediğim şeyleri yapmaktan. Alçalmışlığım burada benim. Sana demin söylediklerimi unut yavrucuğum. Az kalsın seni de kendim gibi bir ahlaksız yapacaktım, ne korkunç bir şey. Temiz şeylere kirletmeden dokunamıyorum bile artık. Kaç, uzaklaş benden yavrum. Aşağılık, rezil bir kadınım ben. Sosyeteyi falan unut. Orada herkes benden de aşağılık, rezildir. Tembellik iğrençliktir. Lüks iğrençliktir. Kaç, uzaklaş benden. Storeshnikov gerçekten de onunla evlensem ne olur diye gitgide daha çok düşünmeye başlamıştı. Aslında başına gelen olay hayatta sık rastlanan ve yalnız onun gibi kendine yeterli olmayan kişilerin değil, bağımsız yaratılışlı, yetenekli insanların da başına gelebilecek türden bir olaydı. Dahası halkların tarihinde bile rastlanan olaylardandı bu. Hume'un, Gibbon'un, Ranke ve Thierry'nin ciltleri böylesi olaylarla doludur. İnsanlar habire bir yönü zorluyorlar çünkü kimse onlara ''Hey kardeşler yahu biraz da öbür yönü zorlasanıza'' demiyor. Birinden bu sözü duyuverdiler mi hemen 180 derece çark edip öbür yönü zorlamaya başlıyorlar. Varsıl gençlerin kendilerine yoksul ama güzel kızları metres tuttuklarını duyan ve gören Storeshnikov da kendine Veroçka'yı metres tutmaya çalışmıştı. Bugüne dek kendisine söylenen buydu, başka bir şey duymamıştı. Ama işte şimdi birden başka bir şey söylenmişti kendisine. Onunla evlenebilirsin de denmişti. O da şimdi evliliği ve karı konusunu düşünmeye başlamıştı, tıpkı eskiden metres konusunda düşündüğü gibi. Bu, Storeshnikov'un insanlık tarihinin onda dokuzunu temsil ettiği genel bir çizgidir. Gel gelelim tarihçiler ve ruh bilimciler, her özel olayın genel nedeninin yere, zamana, ırksal ve kişisel ögelere göre bireyselleştiğini, bu onların kendi terimleri, söylemektedirler. Dediklerine göre bu ögelermiş asıl önemli olan. Yani bütün kaşıklar kaşıktır ama herkes çorbasını yalnızca kendi elinde tuttuğu kaşıkla içer. Dolayısıyla da önemli olan bu kaşıktır ve bunun incelenmesi gerekir. Biz niye incelemeyelim? En önemlisi Julie söyledi. Tanrım, sanki hep bunları anlatan Rus romanlarını okumuş kadın. Reddedilme, sahip olma isteğini alevlendirir. Storeshnikov, Veroçka'ya nasıl sahip olacağını hayal etmeye alışmıştı. Ben de Julie gibi kaba ve bayağı şeyleri kendi adlarıyla anmayı severim. Evet, bunlar çoğu zaman kaba ve bayağıdır. Ama ne yapalım, hemen hepimiz bu şeylerden hep bu kaba adlarıyla söz eder. Kafamızdan geçirdiğimizde hep bu adlara başvururuz. Storeshnikov birkaç haftadır Veroçka'yı çeşitli pozisyonlarda düşünüyor ve kafasından geçirdiği bu sahnelerin gerçekleşmesini istiyordu. Bunların metres olarak gerçekleşemeyeceği ortaya çıkınca ne yapalım madem öyle karım olarak gerçekleşsin demeye başladı. Ne fark ederdi yani? Önemli olan sıfatlar değil pozisyonlardır. Yani sahip olma olayı. Ah ne iğrenç. Ne iğrenç sahip olmak. Ne demek bir insana sahip olmak? Bu ne cesaret? İnsan bir sabahlığa, bir terliğe sahip olabilir. Hayır, laf salatası bunlar. Biz erkekler hemen hepimiz, sevgili bacılarımız, sizlerden birine sahibizdir. Gene laf salatası. Nereden bacımız oluyormuşsunuz ki? Siz bizim kapatmalarımızsınız. Aranızdan kimileri, çoğunuz, bizim üzerimizde söz sahibi oluyorsunuz. Ama hiç önemi yok bunun, nice uşak efendisine söz geçirir, efendisinin efendisidir yani. Burada önemli olan uşaklık, efendiliktir. Hele tiyatro olayından sonra pozisyonlarla ilgili hayaller Storeshnikov'un tüm varlığını sardı. Düşlerinin metresini dostlarına gösterdikten sonra bir de baktı ki metresi onun hayallerindekinden de güzelmiş. Güzellik olsun, zeka olsun ya da başka herhangi bir meziyet pek çok insan tarafından genellikle çoğunluğun bakış açısıyla değerlendirilir. Güzel bir yüzün güzel olduğunu herkes görür ama bu güzellik hangi dereceye kadardır, rütbesi nedir, buna ait bir diploma olmadan nasıl belirleyeceksin? Veroçka yan balkonlarda ya da salonunun en arka sıralarında otururken kimsenin gözüne çarpmıyordu ama ne zaman ki ikinci balkonun locasında göründü, bir anda kendisine sayısız opera dürbünü yöneltildi. Hele kendisini arabasına kadar geçirip de fuayeye dönünce Storeshnikov'un duyduğu övgüler. Ya Serge? Oh, Serge'in zevki çok incedir doğrusu. Hele Julie? Hayır. Böylesi bir mutluluk ele geçmek üzereyken buna acaba hangi sıfatla sahip olalım diye düşünmek saçmalıktır. Onuruyla birlikte cinsel arzuları da ayaklanmıştı ama bir yandan da kendini incinmiş hissediyordu. Evlenme teklifinizi kabul edeceğinden çok kuşkuluyum. Her şey iyi güzeldi de bu ne demek oluyordu? Demek üzerindeki şu üniformaya ve sürdüğü şu lüks yaşama karşın onun evlenme teklifini kabul etmeyecekti ha? Yo Fransız bayan, işte burada yanılıyorsun. Evlenir, hem de nasıl evlenir göreceksin. Onu böyle düşünmeye iten bir başka neden daha vardı. Annesinin bu evliliğe karşı çıkacağına hiç kuşku yoktu. Ne de olsa kadın yüksek sosyetenin temsilcisi. Storeshnikov ise oldum olası annesinden çekinir, ona karşı bağımsızlığını kazanmak isterdi. Zayıf karakterli insanlar içinse, korkmuyorum, ben kimseden korkmam, ben sağlam karakterli bir insanım türünden düşüncelerin, karşı konulmaz bir çekiciliği ve albenisi vardır. Karısı sayesinde sosyetede yükselme arzusunun da kuşkusuz bu işte payı vardı. Tüm bu olup bitenlerden sonra Storeshnikov bir daha Veroşka'ya eski rolünde görünemezdi. Oysa şu işe bakın ki onu görmek için gitgide artan bir istek duyuyordu içinde. Kısacası evlilik düşüncesi her geçen gün biraz daha yer ediyordu Storeshnikov'un içinde. Bir hafta kadar sonra bir pazar günü Maria Alekseyevna akşam ayininden dönüp kendini attığı bir koltukta, onu bir daha nasıl ele geçireceğini düşünürken kendisi evlenme teklifiyle kadının karşısına çıkıverdi. Veroçka odasından çıkmadığı için yalnız müstakbel kayınvalidesiyle konuşabilecekti. Maria Alekseyevna'nın yanıtı elbette böyle bir evlilikten şeref duyacağı biçiminde oldu. Ama evladını seven bir anne olarak bu işte onun da fikrini alması gerektiği herhalde takdir olunurdu. Bu bakımdan kesin yanıtlarını almak için lütfen yarın sabah teşrif edilmesini rica ediyordu. İşlerin böylesine 180 derece dönüş yapmasından şaşkına dönen Maria Alekseyevna kocasına şöyle diyordu. Vallahi pes, pes şu kıza. Yiğidi nasıl da eline alıverdi gördün mü? Ben de nasıl etsem de şu işi bir yoluna koysam diye arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyordum. Her şey berbat oldu. Oğlanı kafese koymak çok güç olacak diyordum. Ama bak aslan kızıma, hiçbir şeyi berbat etmediği gibi sonuca nasıl da kestirmeden ulaşıverdi. Yok canım, bu kız bambaşka. Bu defa nerede nasıl davranılacağını senden benden iyi biliyor. Pes doğrusu, şeytana külahını nasıl da ters giydiriverdi. Pavel Konstantinovich, Tanrı çocukları bazen işte böyle bilge yapar dedi. Pavel Konstantinovich'in evde pek söz hakkı yoktu. Ama güzel geleneklerin sürdürülmesi konusunda pek titiz olan Maria Alekseyevna, kızına evlenme teklifinde bulunulması gibi böylesine olağanüstü bir olayda, aile reisinin hakkı olan saygıdeğer görevi kocasına bıraktı. Karı koca evin en resmi yerine, divana oturdular ve Matryona'yı küçük hanımefendiyi yanlarına çağırmaya yolladılar. Söze Pavel Konstantinovich başladı. Vera kızım, Mihail Ivanovich bize büyük bir şeref bağışladı ve seninle evlenmek istediğini söyledi. Biz de evladını seven anne ve baba olarak sana zor kullanmayacağımızı ama öte yandan da bu teklifin bizi çok memnun ettiğini söyledik. Biz seni iyi yürekli, söz dinler bir kız olarak biliyoruz. Tanrı'dan niyaz etmeye bile cesaret edemeyeceğimiz bu damat adayı karşısında herhalde bizim deneyimlerimize güvenirsin. Nasıl, kabul ediyor musun evladım? Hayır. Durum öylesine açıktı ki Pavel Konstantinovich karısına danışmadan bağırmak cesaretini gösterdi. Ne dedin? Maria Alekseyevna yumruklarını sıkıp kızının üstüne yürüdü. Aklını mı oynattın kahpe? Hadi bir daha tekrarla o dediğini, tekrarla da dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim sana. Vera da ayağa kalktı. Geri durun anneciğim, kılıma dokunacak olursanız evinize hemen terk ederim. Kilitlemeye kalkışacak olursanız kendimi pencereden atarım. Vereceğim red cevabının sizi nasıl deliye döndüreceğini bildiğim için ne yapmam gerektiğini enine boyuna düşündüm. Oturun oturduğunuz yerde yoksa hemen giderim. Maria Alekseyevna geçip yerine oturmak zorunda kaldı. Ah akılsız kafam, nasıl oldu da çıkış kapısını kilitlemeyi akıl edemedim. Yerinden fırladığı gibi kapıyı açıp gider. Ondan sonra kodunsa bul. Cin tutmuş sanki kahpeyi. Ona varmayacağım. Rızam olmadan beni kimseyle evlendiremezsiniz. Maria Alekseyevna tıkanırcasına, aklını mı oynattın kız sen? Diye bağırdı. Pavel Konstantinovich de, ama nasıl olur diye mırıldandı. Yarın ne diyeceğiz kendisine? Ne diye telaşlanıyorsunuz? Teklifi geri çeviren benim, bunda sizin suçunuz yok ki. Bu sahne tam 2 saat sürdü. Maria Alekseyevna kudurmuş gibi belki 40 kez yumruklarını sıkıp yerinden fırladı. Veracık da her seferinde oturun oturduğunuz yerde anneciğim yoksa giderim demek zorunda kaldı. Karı koca nice uğraştılarsa da bir sonuç elde edemediler. Sonunda Matryona girdi içeri ve sofrayı hazırlayayım mı diye sordu. Börek iyice soğumuştu da. Maria Alekseyevna, akşama kadar düşün taşın. Umarım aklın başına gelir ve gerçeği görürsün dedi ve Matryona'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Benim için bir şeyler tasarlıyorsanız bundan vazgeçin anneciğim. Odamın kapısının anahtarını çekmek ya da ne bileyim daha başka şeyler sizin için daha kötü olur. Maria Alekseyevna bunun üzerine Matryona'ya kalsın dedi. Adı batasıca kahpe. Eğer oğlan kendini şu suratı için alıyor olmasaydı ben o suratta suratlık hal bırakmazdım. Ama şimdi dokunabilirsen gel de dokun. Parmağımı oynatsan benim yapacağımı o kendi kendine yapacak. Lanet olası çakarı. Yemek odasına geçip hiç konuşmadan yemeklerini yediler. Masadan kalkınca Veracık kendi odasına geçti. Pavel Konstantinoviç her zaman olduğu gibi yemekten sonra biraz kestirmek için divana uzandı. Tam içi geçmek üzereydi ki Matryona gelip sayın hanımefendinin uşağının Pavel Konstantinoviç'i hemen yanına çağırdığını söyledi. Matryona bunu söylerken tir tir titriyordu. İyi ama Matroya'ya ne oluyor? Ne diye böyle titreyip duruyor? 7. Nasıl titremesin Matryona? Bütün bu olup bitenler onun başının altından çıksın da nasıl titremesin? Veroçka'ya anneciğiyle babacığının kendisini beklemekte olduklarını ilettikten sonra doğruca hanımefendinin aşçısının karısına koşmuş ve sizin küçük bey bizim küçük hanımı istedi diye yetiştirmişti. Bunun üzerine hanımefendinin küçük oda hizmetçisini çağırmışlar ve aşk olsun demek bizden arkadaşlarından gizliyorsun diyerek sitemde bulunmuşlardı. Küçük hizmetçi kız neyi gizliyorum, siz neden söz ediyorsunuz deyince ona durumu anlatmışlar. O da benim bir şeyden haberim yok deyince kendisinden özür dilemişlerdi. Küçük hizmetçi kız edindiği bu müthiş bilgiyi doğruca baş oda hizmetçisine yetiştirmiş. O da besbelli bu işi annesinden gizli yapmış, yoksa Anna Petrovna'nın bilip de benim bilmediğim bir şey yoktur demiş. Sonra da öğrendiklerini hanımefendiye aktarmaya gitmişti. Gördün mü yediğin haltı Matryona? Şu küçücük dil insanın başına ne büyük belalar açıyor diye düşünüyordu Matryona. Maria Alekseyevna bu işin kimin başının altından çıktığını kesin kes soruşturur. Ama olayların gelişmesi öyle değişik oldu ki Maria Alekseyevna bu işin kimin başının altından çıktığını sonuçlandırdı. Anna Petrovna ahladı, ofladı, baş oda hizmetçisinin yanında bir iki kez şöyle bayılır gibi oldu. Demek kadıncağız olup bitenlere çok üzülmüştü. Sonunda oğlunu çağırmalarını söyledi, oğlu geldi. Duyduklarım doğru mu Michel? Acıyla öfkenin harmanlandığı bir ses. Neymiş duyduğunuz maman? Şu kahyanın, bizim kahyanın kızına evlenme teklif ettiğin. Ettim maman. Annene danışmadan. Onun olurunu aldıktan sonra sizin olurunuzu isteyecektim maman. Onun olur diyeceği benim olur diyeceğimden çok daha kesinlikle ortadaydı herhalde, öyle değil mi? Maman, bu adet olmuş, şimdi herkes böyle yapıyor. Önce kızın rızasını alıyorlar, sonra yakınlarına bildiriyorlar. Demek şimdi herkes böyle yapıyor ve bu adet olmuş, öyle mi? Belki sence şöyle de bir adet vardı. İyi ailelerin çocukları neyin nesi belirsiz kızlarla evlenirler, anneleri de buna olur der. O neyin nesi belirsiz bir kız değil maman. Onu tanıdığınızda seçimimi onaylayacağınızdan eminim. İkinci kaset, birinci yüzün sonu. Seçimimi onaylayacağınızdan eminim.